Ayrım 4, sayfa 53. Amerika'ya geldikten kısa bir süre sonra üniversite yatakhanesinde kaldım. Bir öğrenci gazetesine ilan vererek bana yaz döneminde İngilizce öğretmesine karşılık Rutena dilini öğrenmek isteyen birini aradığımı bildirdim. En umut veren cevap iktisat fakültesindeki bir öğretim üyesinden geliyordu. Kendisine yazıp buluşmayı kararlaştırdık. Robert'la aynı yaşta ve boydaydım ama o benden daha kilolu ve güçlüydü. Tepesi düz kesilmiş sarı saçlı, mavi gözlü ve güneşten hemen yanan açık tenli bir gençti. Çok sade giyinmişti. Ordudan ayrıldıktan sonra rahat hareket edebildiği giysilerden hoşlandığını söyledi. Yakışıklı değildi ama davranışlarındaki incelik, karşısındakine verdiği önem onu çekici kılıyordu. Bozuk bir telaffuzla biraz Rutena dilini konuşuyor, çoğu kez gramer yanlışlıkları yapıyordu. Kaldığım daracık odayı gördüğünde havalandırma sistemi bulunmayan odanın yazın dayanılmaz derecede sıcak olacağını söyledi. Rahat etmem ve karşılıklı dil derslerine daha iyi çalışmamız için kız arkadaşıyla paylaştığı apartman katına taşınmamı istedi. Robert, üniversiteye ait bir yapının 8. katında nehre bakan 2 yatak odalı bir dairede oturuyordu. Oturma odasının pencerelerinden nehir ağzından giren koskoca gemilerin rıhtıma yanaşmalarını seyrederdim. Sis olmadığı günlerde kentte mali işlerin yürütüldüğü semtteki gökdelenler ile özgürlük anıtının bulanık silüetini görebilirdim. Yattığım oda küçüktü ama havalandırma vardı ve rahattı. Robert ve kız arkadaşı Martin, banyolu büyük yatak odasında kalırlardı. Benim kullandığım ikinci bir banyo ile büyük bir oturma, genişçe bir yemek odası ve mutfak vardı. Taşındığımda Martin, yazı ailesiyle birlikte geçirmek üzere Avrupa'ya gitmişti. Fotoğraflarından anlaşıldığına göre anlamlı bakan iri gözlü, tombulca kumral bir kızdı. Robert onunla askerken Almanya'da tanıştığını söylemişti. Nişanlanmışlar ve bir yıl önce de Robert kızı Amerika'ya gelmeye razı etmişti. Kışın evlenmeyi düşünüyorlardı. Robert ailesinden hemen hemen hiç söz etmezdi. Ben sadece anne ve babasının hayatta olduğunu, Seattle yakınında yaşayan evli 3 kız kardeşinin bulunduğunu biliyordum. Aile ancak yılda bir kez bir araya geliyorsa da birbirlerini telefonla arayıp görüşüyorlardı. Ertesi haftalarda Robert o güne dek en yakın ve bana karşı en düşünceli arkadaşlarımdan biri olmuştu. Rutena dilini konuşarak bilgisini arttıracağı yerde kendisiyle İngilizce konuşmamda ısrar ediyordu. Yaptığım yanlışlıkları devamlı düzeltiyor, dönem sonunda hazırladığım ödev kağıtlarını okuyup gramer yanlışlarını gösteriyor ve yeniden yazmaya yardım ediyordu. Özellikle bölgesel Amerikan lehçe ve argosunu öğrenebileceğim film ve oyunlara beni sürüklüyor, çoğu kez görmeme değer olup olmadıklarını anlamak için ilk önce gidip kendisi seyrediyordu. O yaz özellikle sıcak geçtiğinden her gün birkaç saat sınıfta ders yapmak çok yorucu oluyordu. Kilo kaybetmeye başlamıştım. Yorgun ve keyifsizdim. Robert sağlığımla ilgileniyor ve karnımı iyice doyurduğumu görmek için birlikte yemek yememizde diretiyordu. Hareket etmem gerektiğini söyleyerek beni üniversitenin yüzme havuzuna bile götürüyordu. Kendisiyle bir saat Rutena dili konuşmama karşılık benimle saatlerce İngilizce konuşuyordu. Hava dayanılmaz kadar bunaltıcı olduğunda her zaman giydiğim kalın Avrupa giysileri yerine yazlık bir takım almamı söyledi. Erkek giysileri satan tanınmış bir mağazaya birlikte gittik ve kendime hafif bir takım aldım. Çok pahalı bir modeldi ama neyse ki ucuzlukta yarı fiyatını almak olanağını bulmuştum. Kalın giysilerden kurtuldum öylesine sevinmiştim ki ucuzluk sona ermeden yazlık bir takım daha almaya karar verdim. Bu kez başka bir tezgahtar yanıma geldiğinde sırtımdakinin bir başka rengini görmek istediğimi söyledim. Takım da üstüme kalıp gibi oturdu. Ucuzluğun devam edip etmediğini sorduğumda tezgahtar bunların mağazadaki en iyi modeller olduğunu ve hiçbir zaman ucuz satışlara girmediklerini söyledi. İlk aldığım takımın fiyatını belirterek karşı çıktımsa da adam yanlış hatırladığım üzerinde diretti. Mağazanın müdürüyle görüştüğümde adam çekinerek önceki takımın yarı parasını Robert'ın ödediğini açıkladı. Evde Robert'a durumu sordum. Özür diledi ve yazlık bir takım almadan eski giysilerimle dolaşamayacağımı söyledi. Parasını kolaylıkla verebileceği bir armağanı bana almaya hakkı olduğunu, üniversite taksitlerim bitince borcumu kendisine yavaş yavaş ödeyebileceğimi belirtti. Temmuz sonunda babam, Amerikalı oda arkadaşımdan uzun mektuplar aldığını yazdı. Robert'ın mektupları kendisini ve annemi duygulandırmıştı. Bunlar benim karakterimi ve aslımı çok yakından anlayan bir adamın yazılarıymış. Robert bende, babamın ancak kendisinin görebildiğini sandığı şeyleri görmüş. Babam, Robert'ın bütün mektuplarını anneme tercüme ettiğini ve her mektubu okuyuşunda annemin ağladığını bildiriyordu. Robert'ın yeni yaşantım hakkında bilgi vermesiyle annem sadece tek çocuğunu özlediği için değil, yeni bir kıtada yabancılar arasında böylesine akıllı ve bana bağlı bir dost bulduğum için sevinçten ağlıyormuş. Genellikle arkadaşlarımı eleştiren ve ancak birkaçını övmeye değer bulan babam da Robert'la olan ilişkimi iyice iyiye yoruyordu. Böylesine bir dostluk kurabildiğime göre yeni bir ülkede geleceğe umutla bakabileceğimi yazıyordu. Robert'ın düzgün bir yaşantısı vardı. Her sabah erkenden kalkar, soğuk duş yapıp temiz bir gömlek ve özenle ütülenmiş pantolon giyerdi. Sonra da ikimiz için kahvaltı hazırlar ve bana hizmet etmekten hiç yüksünmezdi. Öğle tatillerinde bir kafeteryada buluşur ya da nehir kıyısında sandviç yerdik. Çimenler üzerine uzanıp nehirden esen rüzgarla serinlerken uzaktan duyulan sis düdüklerini dinler ve önümüzden geçen gemileri seyrederdik. O güne kadar bilmediğim bir sükunet tadıyordum. Genellikle akşama doğru Amerikan, İngiliz ve Rutena gazete ve dergilerinin son sayılarını okumak için kitaplıklarda buluşurduk. Üniversitede çeşitli bölümlerce verilen konferans, konser ve partilere de giderdik. Bunlardan birinde tanıştığım bir kızla gezmeye başlamıştım. Akşam yemeklerinde Robert ara sıra bizimle beraber olur ve yemekten sonra işi olduğunu bahane ederek bizi baş başa bırakırdı. Dostlarına giderken çoğu kez bizi de götürürdü. Onların da benim gibi Robert'ın etkisi altında kaldıklarını görüyordum. Dostlar arasında davranışlarındaki rahatlık, hiçbir zaman sesini yükseltmemesi, en heyecanlı tartışmalarda bile sakin kalabilmesi beni hayrete düşürürdü. Eve gelmediği geceler olurdu ya, her zaman sabahleyin telefon ederek bir dostunun evinde kaldığını ve oradan işe gideceğini haber verirdi. Martin'in yokluğunda başka bir kadınla görüştüğünden kuşkulanıyordum. Ama Robert aşk hayatından hiç söz etmezdi. Bir gün öğleden sonra bir adam Robert'ı aradı. Evde olmadığını söylediğimde nerede bulunabileceğini sordu. Robert o gece eve gelmediği halde beni aramadığı için nerede olduğunu bilmediğimi söyledim. Kim olduğumu sordu. Birkaç aydır Robert'la birlikte oturduğumu, adını ve telefon numarasını bırakmasını söylediğimde isteksiz bir sesle Robert'ın doktor olduğunu ve son iki randevusuna neden gelmediğini öğrenmek için aradığını anlattı. İktisat fakültesinden de aradığını fakat Robert'ın son üç gündür işe gelmediğini söylediklerini ekleyip o da arkadaşıma ertesi günkü randevusunu hatırlatmamı istedi. Robert ertesi gün öğleden sonra eve geldi. Sakalı uzamış, üstü başı kirlenmişti. Yorgundu da. Yoksullara yardım için çalışan gönüllülerle batak bir semtte görev aldıklarını neşeyle anlattı. Yıkanıp tıraş olduktan ve giyindikten sonra ona doktorun mesajını ilettim ama omuzlarını silktim. Henüz yıllık sağlık kontrolünden geçmesi gerekmediği hakkında bir şeyler mırıldandı. O gece yarısı yüzüme tutulan bir el fenerinin ışığıyla uyandım. Yataktan fırlayıp kapının önünde duran adamın üstüne atladım. Kendisine hızla çarptığım için ikimiz de yere yuvarlandık. Düşerken bir tarafı elektrik düğmesine değmiş olacak ki o da birdenbire aydınlandı. Doğrulurken odama giren adamı gördüm. Robert'tı. Üstünde beyaz temiz bir gömlek ve pantolon vardı. El fenerini hala sıkı sıkıya tutuyordu. İkimiz de ayağa kalkmıştık. Şaşkınlığımı görünce beni sakinleştirmeye çalıştı. Haykırdığımı duyduğunu ve bir şey olup olmadığını anlamak için odama geldiğini anlattı. Söyledikleri gerçeğe benziyordu. Gülümsediğinde yüzünde her zamanki o tatlı ve dostça anlam belirdi. Artık uykum kaçmıştı ve televizyonda geç saatlerde oynatılan filmi birlikte seyretmemizi istedim. Program boyunca ağzını açmadı. Yarım saat sonra uyuyacağını söyleyerek odasına çekildi. Daha sonra yatmaya giderken kapısının altına ışık sızdığını gördüm. Anahtar deliğinden baktığımda Robert yatağında üstündekilerle uzanmış, ellerini ensesinde kavuşturmuş, ayakları birbiri üstünde yatıyordu. Gözlerinde tavana dikmişti. Öylesine durgundu ki hayret ettim. Kendisini rahatsız eden bir şey olup olmadığını sormak istedimse de uzak durmayı iyi tuttum. Sabah kalktığımda Robert gitmişti ama çamaşırları yıkama ve yiyecek alma sırasının bende olduğunu hatırlatan bir not bırakılmıştı. Bir iki gün eve gelmeyeceğini ekliyordu. O gün öğleden sonra Robert'ın babasından ihbarla şehirler arası telefon geldi. Santral memuruna Robert'ın birkaç gün evde olmayacağını söylerken babası sesimi duymuş olacak ki benimle görüşmek istedi. Robert'ın oda arkadaşından kendisine söz etmediği için şaşırdığını söyleyerek birdenbire Robert'ın neden doktora gitmediğini sordu. Robert'ın henüz yıllık sağlık kontrolünden geçmeye gerek duymadığını söyledim. Babası durakladı ve sözlerini tartarak doktora gitmesi için Robert'ı zorlamamı istedi. Robert'ın hasta olup olmadığını sorduğumda ise duymazlıktan gelerek gerektiğinde aramak için doktorun ev telefonu numarasını verdi. Robert o gece eve gelmedi. Ertesi sabah okula giderken Robert'a bir not bırakarak babasının aradığını ve doktora gitmesini istediğini yazdım. O gün okuldan eve döndüğümde ön kapıyı ardına kadar açık buldum. İlk önce aklıma soyulduğumuz geldiğinden hırsızların hala içeride bulunabileceğini düşünerek sessizce içeri girdim. Ayaklarım ucuna basarak uzun koridordan bütün odalara dikkatle bakarak geçip yemek odasına doğru gittim. Her şey yerli yerindeydi. Mutfağa girdiğimde o sabah bıraktığım notun yerinde durduğunu gördüm. Robert yemek odasında yüzü duvara dönük, ellerini önünde kavuşturmuş ve iki büklüm otururken buldum. Gömlek ve pantolon yırtılmış ve kirlenmişti. Sokaklarda yalın ayak dolaşmış gibi ayakları tozlu ve yağlıydı. Yakında gidince leş gibi koktuğunu duydum. Belli belirsiz soluk alıyordu. Geri dönüp sokak kapısını kapattıktan sonra yardım etmek için Robert'ın yanına vardım. Elimi omzuna koydum ama hareketsiz kaldı. Oturduğu sandalyeyi döndürüp yere diz çökerek yüzüne baktım. Gözleri açık bomboş bakıyordu. Beni ne görüyor ne de duyuyordu. Hiç kimseyi böylesine donuk bir halde görmemiştim. Robert'ın neden bu hale düştüğünü bir türlü anlayamıyordum. Haykırırcasına, "Robert, lütfen bana cevap ver," dedim. Karşılık vermedi. Parmaklarımla şakaklarını, baş parmaklarımla da çenesini iki yandan tutup başını hafifçe geri ittim. Başı ittiğim gibi kalmış, gözleri camlaşmış ve rengi solmuştu. Su getirmek için mutfağa yöneldim ve koşarak geri gelip yüzüne su serptim. Titredi, şaşırmıştı. Kendine geliyordu. "Robert, ne oldu? Anlat bana lütfen. Doktor çağırayım mı? Lütfen cevap ver." Bakışları birdenbire anlam kazandı. Arkasına yaslandı. Yavaş yavaş kavradığım bir şeyler mırıldanmaya başladı. Sesini yükselterek, "Seni öldüreceğim," diye tekrarladı. "Seni öldüreceğim, öldürmeliyim. Başka çarem yok, anlıyor musun? Seni öldüreceğim, başka çarem yok." Belli etmeden geri çekildim. "Sen hastasın Robert. Dediklerini yapamazsın. Lütfen neler duyduğunu anlat bana." Birdenbire ayağa fırlayıp beni iterek mutfağa koştu. Yanına gidip gitmemek için birkaç saniye bocaladım. Sonunda mutfağa yöneldiğimde Robert kapıda belirdi. Bir elinde uzun, sivri bir bıçak tutuyordu. Öteki elinde dengesini kaybetmemek için ileri uzatmıştı. "Robert, neden beni öldürmek istiyorsun?" diye yalvardım. "Başka çarem yok," dedi. "Kafanı keseceğim senin. Şimdi, kaçmaya kalkışma." Bana doğru yönelince odanın ortasındaki geniş mağul masanın arkasına geçtim. Bütün bunların gerçekten olduğuna inanamıyor, Robert'ın beni öldürmek isteyeceğini kabul edemiyordum. "Lütfen bıçağı bırak Robert, oturup konuşalım," diyerek onu yola getirmeye çalıştım. Birkaç saniye beni süzdükten sonra üzerime atladı ve bıçak başımı sıyırarak geçti. Olanlar gerçekti. Saldırılara karşı koymak için ceketimi çıkarmaya vakit yoktu. Robert masanın çevresine dönüp beni kovalıyor, ben de karşısında kalabilmek için çaresizlik içinde yer değiştiriyordum. Masanın üstüne atladığımda ağır bir vazoyu ona doğru fırlattım. Vazo onu yere düşürecek kadar hızlı çarpmıştı. Ayağa kalkmaya çalışırken yakaladığım bir sandalyeyi elindeki bıçağı düşürmek için attım. Ama serbest elle sandalyeyi tutup duvarda parçaladı. Birdenbire tepeme binmiş, bıçağı göğsüme dayayarak beni yere yatırmaya çalışıyordu. Bıçağı kaldırdığında yerde yuvarlanarak geri geri süründüm ve kırılan sandalyenin bacağını omzuna indirdim. Bıçağı bırakmadı ama omzuna yediği darbe hızını kesmişti. Gücünü toparlayamadan bir başka sandalye yakalayıp dışarıdan dikkat çekebilmek için pencereden fırlattım. Cam büyük bir gürültüyle kırıldı. Aşağı düşen sandalyenin parçalandığını duydum. Birinin bunu görüp polis çağıracağını umuyordum. O anda Robert yeniden saldırdı. Köşeye sıkışmıştım. Öldürücü darbesini indirmeye hazır bir silahşör gibi üzerime atıldı. Haykırarak yere kapandım ve dengesini kaybettirmek için elimle bacağını yakaladım. Kaydı ama toparlanmak da gecikmedi. Odadan dışarı kaçma vakit bırakmadan koridoru doğru açılan kapıda kollarını ileri doğru uzatmış duruyor, elindeki bıçağı sallıyordu. Soluğum kesilmişti. Oysa Robert'ta yorgunluk belirtisi yoktu bile. Bir an kıpırdamadan birbirimize baktık. Sonra o bir eliyle aramızda duran üç sandalyeyi birbiri ardından pencereden dışarı fırlattı. "Kafanı kesmeliyim, şimdi," diye tekrarladı. "Başka çarem yok." "Biz dostuz Robert," diye haykırdım. "Neden öldürmek istiyorsun beni?" "Nedenini biliyorsun," diyerek masanın üzerine atladı. Hareket edeceğim anı kollayıp üzerime atladıysa da yana kaçıp kurtuldum. Kovalamaca oynayan çocuklar gibi masanın içerisinde koşmaya başladık. Koridora doğru atılmayı istiyordumsa da Robert'ın benden daha çevik olduğunu biliyordum. Birdenbire duvara dayalı antika kitaplığın önünde durup devirdi onu. Kitaplık büyük bir gürültüyle yere düştüğünde kitaplar da yere saçılmıştı. Önümde yeni bir engel daha vardı şimdi. Yeniden peşime düştü. Eğitim görmüş bir atlayıcı olduğundan kitapların üstünden her açtığımda beni yakalamaya olanağı artıyordu. İki kez ayağım takılıp düştüm ve ancak saniye farkıyla Robert'ın bıçağından kurtuldum. Hızlı kaçabildiğim için değil, onu sadece boğazımı kesmeyi aklına takmış olması hayatımı kurtarıyordu. Ben eve geleli bir saat olmuştu. Gücüm azalıyor ve o korkunç kovalamaca devam ediyordu. Birdenbire ön kapının yumruklandığını ve "Açın, polis!" diye bağırıldığını duyduk. Dikkati o yöne çekilen Robert'ın durmasından yararlanarak yerden aldığım kalın bir sözlüğü, onu daha da şaşırtmak için olanca gücümle koridora fırlattım. Kapı şimdi daha hızlı yumruklanıyor, sesler yükseliyordu. İşin bitirmeyi aklına koyan Robert yeniden saldırdı. Kaçmak istedimse de ayağım kitaplığa takılmıştı. Yaklaşıyordu bana. Polislerse hala kapıya vuruyorlardı. Bütün gücümü toplayıp yerden bir kitap almak için eğildim. Tam o sırada Robert üstüme çullandı. Bıçak boynumu sıyırıp geçerken ceketimin yakasını kesmişti. Yeniden kurtulmayı başardım ve kitabı Robert'ın başının üstünden koridora fırlattım. O anda polisler ateş ederek kilidi açıp ellerinde ateş hazır silahlarıyla içeri daldılar. Robert'ın hasta olduğunu, ateş etmemelerini haykırdım. Koridordan koşarak yemek odasına geldiklerinde Robert'a bıçağı atmasını ve ellerini kaldırmasını emrettiler. Robert birdenbire kendini toparlayarak beni kovalarken gösterdiği hız ve çevikliğin çok üstünde bir güçle iki polisin üstüne saldırdı. İşte o an istese beni çoktan yakalamış olacağını fakat bilerek kendini tuttuğunu anladım. Polislere karşı tam bir cellat kesilmişti. Birkaç saniye içinde birinin üniformasını iki kez parçalayıverdi. Polis tetiği çekmek üzereyken yalvararak durdurdum onu. Polislerin içeri girdiklerinden beri ilk kez Robert varlığımı hatırladı. Başını benden yana çevirdiğinde öteki polis yumruğunu indirdi. Robert sendeleyerek ayaklarımızın dibine yıldı. O hastaneye giderken beni de karakola götürdüler. Robert'tan, "Şu senin deli arkadaşın," diye söz eden görevli, ellerinde Robert'ın bu tür krizler geçirdiği hakkında kayıtlar olduğunu ve doktor kontrolü altında bulması gerektiğini anlattı. İfade verdikten sonra Robert'ı görmeye gittimse de ilgili doktor ağır uyuşturucu yapıldığını ve kimseyle görüştürülmeyeceğini söyledi. Ayrıca bir şans eseri olarak hayatta kalabildiğimi ekledi. Robert'ın ailesine telefon ettim. Babası karşıma çıkınca olanları anlattım. Oğlunu ve beni görmek için hem uçakla yola çıkacağını söyledi. Ertesi gün bütün sabah hastanede kaldıktan sonra Robert'ın babası öğleden sonra eve geldi. Yaşına göre çok dinç ve yakışıklı bir adamdı. Altı üstüne gelmiş yemek odasını gözden geçirdikten sonra bakışlarını yara beri içindeki yüzüme çevirdi. Ordudan ayrıldığından beri doktor kontrolü altındaydı Robert dedi. Daha önce de birkaç kez hastaneye yatırılmıştı. Sizinle ilk görüştüğümde neden uyarmadınız beni diye sordum. Karşılık vermedi. Son zamanlarda neden doktora gitmemiş diye direndim. Bir sürü yumuşak bakışlarla süzdü beni. Bunu senin bilmen gerek. Onunla oturan sendin. Sustuk. Tek ortak ilgileri o korkunç olay olan iki yabancıydık biz. Kendimi toparlayarak, Robert ne zaman hastalandı diye sordum. Ordudayken, hastalığının ciddiyetini anlar anlamaz oradan çıkardılar. Askere gitmeden önce de rahatsızlık belirtisi var mıydı? Adam ayağa kalkarak masanın üstünden şapkasını aldı. Robert küçükken ona bir köpek almıştım. Kocaman, güçlü bir hayvandı. Dünyada en çok sevdiği şey o köpekti. 2 yıl sonra köpeğin kafasını kesti. Robert akıl hastanesine yatırıldıktan kısa bir süre sonra Avrupa'ya gittim. Şimdi bile davranışlarında belirli bazı yanlar sezilecek kadar tanıdığım, güvendiğim kişiler olduğunda geçirdiğim bu deneyi anımsayarak uyarırım kendime. Bir bakıma Robert hala paylaşılan ortak yanların altında yatabilecek yabancılığı zaman zaman bana hatırlatan yakın arkadaşımdır. İsviçre'ye yerleşip küçük bir kimya laboratuvarında çalışmaya başladım. Hafta sonları kayak yapabilmek için fazla mesai yakalarak ve çeviri yaparak para biriktiriyordum. Yüksek kira ödememek için bir ailenin yanında kalıyordum. Karı koca turist mevsiminde hafta sonları da çalıştıklarından kaymaya giderken 10 yaşındaki kızlarını da yanımda götürmemi rica ettiler. Küçük kaymaya bayılıyordu ama anne babası onu tek başına yüksek yamaçlara gönderemiyordu. Benimle gelmesi hepsini de memnun etmişti. Utangaç ve içine kapanık bir çocuktu. Usta kayakçıların bazı hareketlerini öğreteceğimi söyleyince benimle dost oldu. Kısa süre sonra iyice alışmıştı bana. Öğle yemeği yerken kendisini kızım sanan garsonlar öfkeyle benim babası değil en yakın arkadaşı olduğumu söylüyordu. Onun okuldan nefret etmesi kadar benim de işimi sevmediğim üzerinde anlaştık ve günün birinde birlikte gönlümüzce yaşayabileceğimiz yerlere gitmeye karar verdik. En güzel kayak kıyafetlerini giyip en yüksek dağlarda kayacak, suları masmavi, ılık okyanuslarda yüzmek için güneye uçacaktık. Ben tropik ormanlarda göreceğimiz garip hayvanları tanımlar ve gökdelenlerin tepesindeki teraslarda verilen partilere gideceğimizi anlatırken ağzımdan çıkan her sözcüğü hayranlıkla dinliyordu. Konuşurken parkamı çekiştirerek hemen kaçmamız için tutturdu. Anne ve babası okulda aldığı notlardan ya da okul günleri geç yatmasından yakındılar mı bana kaçamak bir bakış atar göz kırpardı. Yamaçların çoğunda kar artık erimişti. Bir cumartesi günü son kez kaymaya gittik. Karın çok ince olduğu yerlere gelince kayaklarımı çıkarıp yürümeye başladım. Küçük kız karın iyice eridiği yerlerde bile kaymakta diretiyor, gülerek benimle alay ediyordu. O akşam yemekte pazartesi günü erkenden yola çıkacağımı bildirdim. Annesi ertesi yıl dönmem için kadeh kaldırmamızı önerdiyse de gelecek yıla kadar belki İsviçre'den ayrılmış olacağımı söyledim. Küçük kız sesini çıkarmamıştı. Pazar akşamı sofraya oturduğumuzda O çok az yemek yedi. Sessizdi. Erken yatmak istemesi anne ve babasını şaşırtmıştı. Odasına çıkmadan önce onu kucakladım, o da yanağımdan öptü. Sabahleyin erkenden kalkıp indim ve eşyalarımı topladım. Evdekileri uyandırmamak için sessizce çıkarken kızın koridorda beklediğini gördüm. En güzel paltosu arkasında, küçük valizi elindeydi. Gitmek için hazır olduğunu fısıldadı. Ona anlattığım gezinin yalnızca bir hayal ürünü olduğunu, tek başına benimle geziye çıkmak için henüz çok küçük olduğunu anlatmaya çalıştım. Gizlice kaçmaya karar verdiğini söyledi. Böylesine kararlı olduğunu görünce anne ve babasını uyandırmak gereğini duyarak yukarı çıktım. Aşağı indiğimizde küçük kız ortada yoktu. Gitmeme üzüldüğünü ve beni geçirmeye dayanamayacağı için bir yere gizlendiğini düşündük. Hep birlikte arabama doğru giderken evin damında gördük onu. Annesi aşağı inmesi için yalvardıysa da o kendisini yanıma almadan gidersem canına kıyacağını söylüyor, aşağı atlayacağına yemin ediyordu. Babası bir an önce yola çıkmamı ve böylece çocuğa onu birlikte götürmek niyetim bulunmadığını göstermemi istedi. Kayakları arabanın üstüne yerleştirip bavulları bagaja koyduktan sonra arabayı çalıştırdım. Küçük kız hareket etmek üzere olduğumu görünce damın kıyısına doğru ilerledi. Arabadan çıkıp onunla konuşmak istedim ama babası kapıyı kapattı ve gitmemi söyledi. Geri gidip arabayı çevirdikten sonra biraz ilerlemiştim ki annesinin haykırdığını duydum. Küçük kız damdan atlamış, yamaçtan aşağı yuvarlanıyordu. Yanına vardığımızda baygındı. Hepimiz de onu kıpırdatmamaya çalıştık. Ben annesiyle başında beklerken babası bir can kurtaran çağırdı. Hastane doktorun raporunu beklerken sanki kazada kendisini suçlu buluyormuşum gibi babası bana kızın ne kadar çok sevdiğini anlatmaya çalışıyordu. Röntgen filmleriyle yanımıza gelen doktor bel kemiği ve birkaç kaburgasının kırılmış olduğunu ve artık belki de yürüyemeyeceğini anlattı. O günden beri ne kızcağızı ne de annesini ve babasını bir daha görmedim. Çalışma raporlarının çevirisini yaptığım Fransız bilimci beni görmeye geldiğinde daha iyi bir iş bulmama yardımcı olmasını ona rica ettim. Tanınmış İsviçreli bir sanayici ile karısının kendisi için verdikleri kokteyle götürdü beni. Bu çiftin bana iyi iş olanaklarını sağlayabileceğini söylemişti. Ev sahibesi uzun boylu, esmer ve alımlı bir kadındı. Fransız bilimci, kadının Lübnan asıllı olduğunu, bir zamanlar Fransız ve Alman filmlerinde ikinci sınıf rollerde oynadığını anlattı. Hayranları, kadını bir an olsun yalnız bırakmadığından onunla baş başa kalma fırsatını bulamamıştım. Öylesine meşguldü ki benimle ilgilenecek vakti yoktu. Fakat konuklardan biriyle İngilizce konuştuğumu duyunca, sözlerini yerde kesip bana döndü. İngilizceyi çok iyi konuştuğum için beni kutladı ve yeniden çevresini saranlarla görüşmeye daldı. Birkaç gün sonra beni arayarak İngilizceyi çocukken öğrendiğini, unuttuğu için bilgisini yenilemek istediğini söyledi. Kendisine yardım etmeyi kabul ettim ve ertesi gün derslere başladık. Onun çalışma odasında biz ders yaparken kocası da evdeki bürosunda olurdu. Adamı sadece verdikleri partilere karısı tarafından çağrıldığımda görüyordum. Bu da pek sık olmuyordu. Ders sırasında İngilizce metin ve şiirleri kadın yüksek sesle okur, ben de telaffuzumu düzeltirdim. Bana karşı her zaman ağırbaşlı bir tavır takınıyor, uzak durmaya dikkat ediyordu. Bir sabah telefon sesiyle uyandım. Beni görmesi gerektiğini, almak için hemen yola çıkacağını söyledi. Yolda beni canı sıkıldığı ve huzursuz olduğu için aramadığını tekrarladı. Dersimiz bir gün sonraydı. Beni görmek için 24 saat beklemeye dayanamadığını, ancak baş başa kaldığımızda içini dökebileceğini anlattı. Daha önceleri duygularını hiç açıklamamıştı ya, artık konuşmak, içini dökmek istiyordu. O gün öğleden sonra birbirimizin olduk. Fiziksel yakınlığımız ilişkimizin anlaşılmazlığını daha da arttırmıştı. Varlığımın ana parçasına iliştirilen bir düşünceden daha fazla yeri olsun istiyor, yaşantımda en önemli yeri kendisine vermemi, daha az ile yetinemeyeceğini söylüyordu. Böyle olursa kendimi ona uydurmak için yersiz sıkıntılara katlanacağımı biliyordu. Beni bu tür sıkıntılardan kurtarmak için ilişkimizin bizi ancak bir çıkmaza sürükleyeceğini söyleyerek ayrılmamızı önerdi. Fakat birkaç gün sonra yeniden buluşmaya başladık. Yine kendisine uzak durmakla suçluyordu beni. Bana ne zaman yaklaşsa uzaklaştığımı, sevişmek isteğinin hep kendisinden geldiğini söylüyordu. Her buluşmamızda ayrıca birbirimizi son kez gördüğümüzü düşünmekte olduğunu, kendisini bırakmayayım diye her şeyi göze aldığını da anlattı. Aramızdaki gerginlik gitgide arttığından her buluşmamızda yeniden ayrılmamızı istiyordu. Ayrıldık. Fakat 3 hafta sonra yazdığı mektupta bana karşı olan duygularına artık daha fazla karşı duramayacağını bildiriyordu. Yine buluşmaya başladık. Yaşantısını benim çevremde toplamak istediğini söylemesine karşın sık sık ülke dışına gidip gelmesi şaşırtıyordu beni. Hep tek başına yola çıkar, kocası da bunu aldırmaz görünürdü. Bir erkekle buluştuğundan kuşkulanıyordum. Sonunda bunu kendisi de doğruladı. Bir yıl sonra kocası iş merkezini Washington DC'ye taşımaya karar vermişti. İsviçre'de geçirdikleri son birkaç hafta boyunca beni daha sık görmekte diretti. Yola çıkmalarından bir gece önce evime gelerek Amerika'ya dönüp dönmeyeceğimi sordu. Amerika'ya dönmek isterdim ama yeteri kadar param yoktu ki. Çantasından çıkardığı bir zarfı uzattı. Zarfın içinde oldukça değerli şifreli belgeler bulunduğunu söyleyerek bu sırları yüksek fiyatla satın almaya can atan yabancılar haber ajanlarının adlarını verdi. Asıllarının bir başka ülkede güçlü bir hükümette görevli bir adam olan Ayşe'nin özel kasasında bulunduğunu anlattı. Belgelerin fotoğraflarını çekmiş, filmleri de kendisi banyo edip basmıştı. Bunu yalnız iki kişi biliyordu, kendisi ve ben. Belgeleri satarken zengin olacağım, istersem yeni bir mesleğe bile girebileceğimi söyledi ve kendisini ele vermemem için beni uyardı. O İsviçre'den ayrıldıktan kısa bir süre sonra zarfın içindekileri en yüksek ücret ödeyenlere, yani Amerikalılara sattım. Servise katılmam için yaptıkları öneriyi de kabul ettim. Eğitim merkezine gittiğimde benimle aşağı yukarı aynı yaşta olan 100 kişiyle ağzına kadar dolu küçük bir odada bekletildiğimi daha dün gibi hatırlıyorum. Odaya açılan geniş kapı dışarıdan kilitlenmişti. Bir köşede yüksekçe bir yere çıkmış görevli az sonra sağlık muayenesinden geçirileceğimi söyleyerek arkasındaki dar kapıdan çıkıp gitmişti. Bir saat beklemiştik. Adamların çoğu sabırsızlanıyordu. Az sonra kapı açıldı ve bu kez başka bir görevli içeri girdi. Gecikme için özür diledikten sonra tamamen soyunmamızı ve eşyalarımızı olduğumuz yerde bırakmamızı söyledi. Daracık yerde birbirimize çarparak soyunduk. Odada boğucu bir hava vardı, kokuyordu da. Herkes ister istemez birbirine çarpıyor, dirsekler insanın orasına burasına değiyordu. Adamların çoğu homurdanmaya başladılar. Bazıları üstlerinden çıkanları yerde yığın halinde bırakmış, bazıları da giysilerini birbirinin içine sokuşturmuştu. Ama kimse cüzdanını ve saatini elinden bırakmamıştı. Soyunma bitince odaya ilk giren görevli yeniden gelerek ikincisine de bir şeyler söyledi. Adam sıkılarak başka bir grubun soyunması gerektiğini, emrin yanlış verildiğini bildirdi. Yine giyinecek ve yeni bir talimat verilene dek bekleyecektik. İki görevli de dışarı çıkınca adamlar eşyalarına uzandılar. Herkesin suratı asılmıştı, pencereler açılamıyordu. Ve zaten boğucu olan hava sigara dumanıyla artık dayanılmaz bir hal almıştı. Hepimiz giyindikten 15 dakika sonra heyecanlı görünen bir görevli içeri girerek kendisini dinlememizi istedi. Herkes susup odaya sessizlik çöktüğünde, soyunması istenen grubun bizimki olduğunu söyleyerek karışıklıktan dolayı özür diledi. Takındığı yapmacık tavır, bürokrasiler hakkında yaptığı soğuk şakalar, çevrendeki adamları büsbütün çileden çıkardı. Bazıları giysilerini öfkeyle yere çalıyor, bazıları da soyunmamakta diretiyorlardı. Görevli soyunmamız için yalvarıp yakarmak zorunda kaldı. En sonunda herkes yeniden soyundu. Yarım saat daha geçti. İçeriye bir başkası girdiğinde herkes patlamak üzereydi. Adam bizi susturmaya çalışmadan sadece tepeden bakmakla yetindi. Gürültü az sonra kesildiğinde çıkan bir karışıklık sonunda öteki grubun sağlık muayenesinin geciktiğini ve o gün muayeneye belki de alınamayacağını bildirdi. Sanki bu karışıklık programın aksaması bizim yüzümüzden olmuş gibi bakıyordu hepimize. Giyinmemizi emretti ve başka bir şey söylemeden dışarı çıktı. Adamlar yerdeki eşyalarını tekmeliyor, ayakkabılarını öfkeyle duvarlara atıyorlardı. Birileri kavgaya bile tutuştu ama hemen ayırdılar. Yanımdaki adam gömleğinin kolundaki düğmeleri kopardı. Fermuar sıkışan bir başkası kopana dek hırsla asıldı. Çok az kişi ayakkabılarını bağlama zahmetine katlandı. Kravatını doğru dürüst bağlayan da pek az çıktı. İçeri giren bir başka görevli yuhalar ve küfürle karşılandı. Bu daha önce bize yalvararak sakinleşmemizi isteyen adamdı. Bu kez alaylı ve bizi hor görür bir tavırla sağlık muayenesinin o gün yapılamayacağını ve konuşması biter bitmez gidebileceğimizi söyledi. Bazıları ellerini, kollarını sallayarak küfürler savurmaya devam ettiler. Beklemekten sıkılan ve yorgun düşenler, verilen talimata uyarak giyinmeye başladılar. Bazıları ise söylenenlerin anlamını henüz kavramışlar gibi başlarını sallamak yetindiler. En sonunda herkes sustuğunda adam sözlerine devam etti. Üst üste soyunup giyindiğimiz sırada aslında muayeneden geçtiğimizi, sağlık muayenesinin daha sonra yapılacağını, bugün davranışlarımızı inceleyecek psikologlar tarafından filmler çekildiğini anlattı. Suratları bir karış aslan adaylar, kameraların nereye yerleştirildiğini görmek için kuşku dolu bakışlarla odayı gözden geçirdiler. Aradan bir zaman geçtikten sonra servis yetkilileriyle yaptığım görüşmelerin birinde o gün en yüksek notu alanlardan biri olduğumu öğrendim. Her defasında aynı çabuklukla soyunmuş, üstünden çıkanları düzgün bir şekilde toplamış ve yeniden giyinmiştim. Hoşnutsuzluğumu belli etmemiş ve verilen emirlerde değişiklik yapılacağını önceden beklermiş gibi sesimi çıkarmadan boyun eğmiştim. Ötekilerin arasında dolaştım, hiçbir gruba katılmadım ve yanında duranlarla kolayca anlaştım, yetkililerce saptanmış.